Ayrım 3, sayfa 17, ikinci kısım. Dayan Tilberk'in çocukluğu yaşıtlarından farklı geçmişti. Her şeyi özenle, dikkatle, tutkuyla kendini vererek yapan istekli bir çocuk. Başını eğmiş, oynarken öylesine ciddi görünürdü ki büyükler onu rahatsız etmekten çekinirdi. Televizyon izlerken öylesine yoğun bir dikkat gösterirdi ki ekrandaki görüntüleri gözlerinin içine sokmak ister gibiydi. Uykusu bile bir irade sonucu tüm benliğiyle kendini verdiği bir karar gibiydi. Sanki ertesi sabah aynı yataktan her zamankinden daha canlı, daha pırıltılı fırlamaya yemin etmişti. Dayan güvenle büyüyordu. Akşam olduğunda çocukların kulaklarına fısıldanan masallarla uyuyordu. Geleceğini çizgi filmleri, renkli kitapların, kukla oyuncaklarının renkli ve yanıltıcı fitresinden bakıyordu. Yüreği tüy doluydu. Düşünceleri de Nisan karı gibi mutlu inançların çerçevesinde büllürlaşıyordu. Her zaman onu alıp götürecek bir prens, balo saati gelince onu ışıkla giydirecek bir ana bulacağını biliyordu. Her şey bir yerlerde yazılmıştı mutlaka. Beklemek gerekiyordu. Dayan da bekledi. Ama gelip onu kapanlar başka güçler oldu. 12 yaşındayken içinde tuhaf arzular duymaya başladı. Vücudunun genişlediği, karma karışık olduğu hissine kapıldı. Artık hafif istekler değil, yüreğine gizemli bir acı kazıyan, karanlık ve ürkütücü titreşimler duyuyordu. Arkadaşlarına bahsetti bu hislerden. Kızlar güldü, omuzlarını silkti. Ama Dayan onların da aynı duyguları tattıklarını anladı. Onlar sadece beceriksiz makyaj girişimlerinin ya da ilk sigaralarının dumanının ardına saklanmayı yeğliyorlardı. Böylesi bir strateji Dayan'a uygun görünmedi. Genç kız gerçeğin gerçek ne olursa olsun gözlerinin içine bakmak istiyordu. Üstelik kusursuz bir bilinçlilik yaşadığından emindi. Artık çevresindeki insanların yalanlarının, anlaşmalarının maskesini anında düşürebileceğini sanıyordu. Büyüklerin dünyası kaidesinin dibine yıkılıyordu işte. Başlangıçtan beri örnek olarak gösterilen erkekler ve kadınlar şimdi gözlerine hesapçı, art niyetli, iki yüzlü insanlar olarak görünüyordu. Başta annesi. Dayan bir sabah doğumdan beri birlikte yaşadığı kadının onu sevmediğine, hiçbir zamanda sevmeyeceğine karar verdi. Sibyl Tiber ne derse desin, ne yaparsa yapsın genç kız örnek anne numaralarına kanmıyordu artık. Tam tersine giderek daha çekinir olmuştu annesinin oynadığı rolden. Fazla sarışın, fazla güzel, fazla çekici. Dayan gözüne yapaylık belirtisi olarak görünen sadece annesine ve onun çekicilik yeteneğine dönük ayrıntıları hatırladı. Bir erkek iltifat eder etmez kedi gibi miyavlaması, çevrede bir erkek görür görmez abartılı kahkaha merakı. Annesinin yaptığı her şey sahte, yapmacık, hesaplıydı. Bir yalan blokuydu annesi. Ortak hayatları da bir kandırmaca, sahtekarlık. Dayan bunun kanıtını kaza sonrasında Haziran 1983'te vaftiz annesi Isabel Yibert'in düğününden tek başına dönerken buldu. Sibel yeni sevgilisinin kolunda ayrı gitmek istemişti. Kaza. Tanım uygun değildi ama Dayan Nogensur Marsh'ın dar sokaklarında başından geçeni böyle adlandırmak istemişti. Bugün bile olanları hatırlamak istemiyordu. Sadece söğüt yapraklarının uzak ışıkların parıldadığı, yakında da bir kukuletanın soluduğunun duyduğu bir zaman dilimi. Olayın gerçekliğinden kuşkulanmaya başladığında da bacak arasındaki kılların altında derisini kabartan ince yara izlerini yoklaması yeterliydi. Böylesi bir kabusun nasıl gerçekleşebileceğini bilmiyordu genç kız. Ama emin olduğu bir gerçek vardı. Her şey annesinin yüzündendi. Bencilliğinin, kendi kaslı kalçalarının, sevgililerinin hırslı tutkusunun oluşturduğu kötülük dolu çemberin dışında kalan her şeyi kesinlikle görmezden gelmesi yüzünden. Zaten Dayan'ı yalnız başına göndermesinin nedeni de bu değil miydi? Onu unutmamış mıydı? Bu saldırı Dayan'ın aradığı mahkum ettirici kanıtı, kesin kanıt. 14 yaşına basmak üzereydi. Sibyl'e hiçbir şey anlatmadı. Annesi olan bitenden habersiz olursa öcü daha kusursuz, daha eksiksiz olacakmış gibi geliyordu. Kendi kendini iyileştirdi. Üzüntüsünü bu sırla mühürledi. Öte yandan okul başlar başlamaz yatılı yazılmak istediğini bildirdi. Sibyl itiraz etmiş olmak için direndi. Kısa sürede kızının isteğini kabul etti. Anlaşılan bu fazla konuşmayan, çekicilik alanında rakibi olacakmış gibi görünen kızdan kurtulmak düşüncesi hoşuna gitmişti. Fazla konuşmayan doğru, Dayan fazla konuşmuyordu. Düşündüğü için deneyiminden dersler çıkarıyordu. Demek dünya, gerçek dünya şiddet, ihanet ve kötülükten başka bir şey değildi. Hayat bu karşı konulmaz gücün her insanın içinde bulunan alevlenme fırsatı bekleyen nefret çekirdeğinin çevresinde oluşuyordu. Dayan bu gücü incelemeye karar verdi. Dünyanın kurumlaşmış şiddetini yakalamak, izlemek, irdelemek. İki karar verdi. Birinci karar, lise diplomasını aldıktan sonra zamanını biyolojiye ve etiyolojiye, hayvan davranışları bilimine ayırmaktı. Uzmanlık alanı çoktan seçmişti yırtıcılar. Daha ayrıntılı olarak da yırtıcı hayvanların, sürüngenlerin, hatta böceklerin kendi bölgelerine egemen olmalarına, yıkıcılık sayesinde hayatta kalmalarına imkan sağlayan av ve savaş yöntemleri. Şiddetin özüne dalmanın kendine göre yolunu bulmuştu. Her türlü bilinçten, hayatın mantığı dışında her türlü dürtüden arınmış doğal şiddet. Bir de belki kendi kazasını yasallaştırma, onu çok daha yaygın, çok daha evrensel bir mantık çerçevesine oturtarak korkunçluğunu hafifletme çabası. Buraya kadar kafası içindi. Vücudu için ise Wing Chun'u seçti Dayan. Kelime anlamıyla sonsuz bahar. Wing Chun, Shaolin Box okullarının en hızlısı, en etkilisiydi. Anlatılanlara bakılırsa yakın dövüşü destekleyen Budist bir rahibe tarafından geliştirilmiş bir yöntem. Dayan 1983 ders yılını başlamasıyla birlikte Von Hedbol bölgesinde okulunun hemen yanındaki özel Wing Chun salonuna yazıldı. Bir yılda olağanüstü bir yatkınlığı olduğunu gösterdi. O dönemde 1 metre 70 santim boyunda olmasına karşın 59 kilodan azdı. Leyleğe benziyordu ama bir akrobat esnekliğine ve olağanüstü bir kas gücüne sahipti. Ellerindeki cevherin farkına varan antrenörler Dayan'ı daha iyi bir eğitimden geçirmeyi, Wu Te (parantez) savaş erdemi ve disiplini öğretmeyi önerdiler. Dayan kabul etmedi. Felsefe ya da kozmik enerji gibi sözler duymak istemiyordu. O sadece vücudunu bir silah gibi hazırlamak, böylece de asla bir daha faka bastırılmayacak bir kız olmak istiyordu. Ustalar Asyalı katı bilgeler bu saldırgan cevaplar karşısında üzüntüye kapıldı. Ama karşıdakinin bir şampiyon olduğunu biliyorlardı. Felsefe olsun olmasın şampiyonlara her köşe başında rastlanmıyordu. Eğitim yoğunlaştı. Yarışmalar birbirini izledi. 1986'da lise öğrencisi Tiber gençler kategorisinde Fransa şampiyonu oldu. 1987'de Avrupa şampiyonasında gümüş kemer kazandı. 1988'de altın kemere ulaştı. Zaferlerini göz açıp kapayıncaya kadar kazanıyordu. Hakemler biraz şaşkın, seyirciler de hafif bir düş kırıklığına uğramış gibiydi. Dayan hep yaklaşıyor, hep eğiliyor, gözlerini ellerinden ayırmadığı rakiplerine yapışıyordu. Kızcağızlar daha bir açık ararken omuzlarını mindere yapışmış buluyorlardı. Genç sporcunun yükselişi durdurulamaz görünüyordu. Oysa 1989 yılında Dayan yarışmadan çekilmeye karar verdi. 20'sini tamamlamak üzereydi. Belki de bir mucize eseri ne yüzünde ne de vücudunda darbe izi vardı. Şansının er ya da geç yüz çevireceğinden emindi. Hem üstelik amacına da varmıştı. Olmak istediğini olmuştu işte. Her bakımdan tehlikeli yaklaşılmamasında yarar olacak genç bir kız. Üçüncü kısım. O dönemde Diane Tiberg küçük Walkman'in de bas yüklü bir Frankie Goes to Hollywood dinliyordu. Bayılıyordu bu gruba. Görüntüde çelişkili ama burada benzersiz bir büyüyle birleştirilmiş çeşitli eğilimlerin kavşağında oldukları için. Her şeyden önce Frankie doğrudan Liverpool'dan çıkma serserilerin sert çocukların kurduğu bir gruptu. Üstelik post disco olarak adlandırılıyorlardı. Dans pisti üzerinde her çıkanı keyiften kıpır kıpır kıpırdatacak Groove adlı yeni bir ritim geliştirmişlerdi. Bir de gay grubuydu Frankie. En çılgınları birbirini izleyen bu çığlıklar, bu barbarca titreşimler, bu dikkat çekici sloganlar, 13. Louis'in sarayından fırlamışa benzeyen bu deli karılardan çıkıyordu. Bu özellik müzisyenlere serap gibi bir hafiflik, bir hareketlilik, bir çeviklik kazandırıyordu. Grubun 5. üyesi hiçbir şey çalmıyordu. Arada bir şarkı söylerse ne ala. O sadece dans ediyordu. O sahnenin gerisinde deri ceketinin altında köprücük kemiklerini oynatan hareketli adamdı. Dayan ürperiyordu. Evet, Frankie gerçekten de büyülü bir gruptu. Öğrencisinin gece çılgınlığı Walkman'le sınırlıydı. Dışarı çıkmıyor, dans etmiyor, kimseyle buluşmuyordu. Kardinal Lemon mahallesindeki küçük stüdyosunda etiyoloji kitaplarına dalıyor, her gece Lorenz'in ya da Von Uxe'un yapıtlarını gözden geçiriyordu. McDonald's'tan birbiri ardına deviriyordu. Ne var ki o akşam harekete geçmeye karar vermişti. Natalie Öğretim ve Araştırma Kurumu'nda ağız sulandırıcı ne varsa pençesine geçirmeyi bilen biyoloji pratik çalışmalarındaki bela bir parti veriliyordu. Dayan da bu partiye gitmekte kararlıydı. Harekete ya bugün geçecekti ya hiç. Öğrenmenin zamanı gelmişti. Dayan o önemli geceyi sonradan çok hatırladı. Saint Michel bulvarındaki kesme taşlı binaya varışını, kadife kaplı geniş merdivenlerin sessizliğini, sonra üst katlardan tizlerin düşercesine inen boğuk titreşimleri, titreşimlere uymaya çalışan yüreğinin gümbürtüsünü sakinleştirmeye çalışıyor, parmaklarını armağan olarak getirdiği soğuk şampanya şişesinin ensesinde kenetliyordu. Cilalı kapının ardından gelen gümbürtü öylesine şiddetliydi ki kapıyı menteşelerinden nasıl sökmediğine şaşmak gerekirdi. Duymayacaklar bile dedi parmağını zile uzatırken. Daha parmağını çekmeye fırsat bulmadan açılan kapıdan müzik çalıntıları taştı. O anda Frankie'nin şarkıcısı Holly Johnson'un Relax, Don't Do It diye haykıran sesini duydu. İyi alamet, en sevdiği grup onu sınavda yalnız bırakmıyordu. Kemikli yüzü abartılı bir makyajla parıldayan bir esmer kapının eşiğinde eğilip bükülüyordu. Gorgon, Natalie olduğu gibi işte. Dayan diye haykırdı. Gelmen beni süper sevindirdi. Kız onu baştan aşağı süzerken Dayan duyduğu yalana gülümsedi. Dayan sedef düğmeli uzun siyah bir yelek ve koyu pamukludan o dönem genç kızların vücuduna egemen olan kumaş, uzun bir don giymişti. Üzerine de kocaman bir manto, o da siyah. Pijamanı ve şilteni de getirseydin bari dedi Natalie alayla. Dayan iki parmağıyla genç kızın siyah taftadan elbisesini yokladı. Bu akşamki kıyafet bolusu değil miydi yoksa? Natalie bir kahkaha patlattı. Elinden şampanya şişesini alıp bağırdı. İçeri gir, üzerindekileri dipteki odaya bırak. İçeride parti tüm hızıyla sürüyordu. Mantosunu bıraktıktan sonra büfenin yanına kimseyi tanımayanların buluşma noktasına dikildi. Bu bölümdeki yabancı kelimeler: Natalie, NATHALIE, Relax, RELAX, Don't Do It, DONT, DOIT. Saint Michel, Saint Michel. Louis, Louis. Fontainebleau. Fontainebleau. Wing Chun. Wing Chun. Sibel Tiberk. Sibille. Tiberge. Isabel Yibert. Isabelle. Yibert. Nogent-sur-Marne. Nogent-sur-Marne. Sur Marne.